Ayrım 29.
Sayfa 292. Ama o zaman bütün tanıkların önünde bayağı düşünceli, az gelişmiş bir adam olduğunuzu, bundan sonra onurlu ve vicdanlı bir insan olarak yaşamaya hakkınız olmadığını, bu hakka pek ucuza sahip olmak istediğinizi yüzünüze karşı söyleyeceğiz. Sözümü bitirdim, sorumu sordum. Cesaretiniz varsa bize kapıyı gösterin. Bunu yapabilirsiniz, güç sizde. Yalnız her şeye karşın bizim dilemediğimizi, talep ettiğimizi aklınızdan çıkarmayın. Talep ediyoruz, dilemiyoruz. Lebedev'in yeğeni heyecan içinde sustu. Burdovski, talep ediyoruz, dilemiyoruz diye kekeledi, ıstakoz gibi kızardı. Lebedev'in yeğeninin sözlerinden sonra toplu bir hareket başladı. Hoşnutsuzca sözler duyuldu. Ama hazır bulunanlardan sıtma nöbetine tutulmuş halde olan İpolit'ten başkası işe karışmaktan çekinir gibiydi. İşin garibi, açıkça prensten yana olan Lebedev, yeğeninin söyleminden sonra sanki aile gururundan doğma bir çeşit hoşnutluk içindeydi. Çevresini haz dolu bakışlarla süzüyordu. Prens yavaşça, "Bay Doktorenko," diye başladı. "Bana göre söylediklerinizin yarısında tamamen haklısınız. Hatta yarısından da çoğunda. Söylediklerinizin bazı eksik yanları olmasa ben de sizinle tamamen aynı düşüncede olacaktım. Eksikliğinizin nerede olduğunu tam olarak açıklamaya gücüm de yeteneğim de yetmez. Yalnız sözlerinizin tam anlamıyla haklı olabilmesi için eksik yanı olduğu su götürmez bir gerçek. Ama biz konumuza dönelim daha iyi. Bu makaleyi niçin bastırdığınızı söyler misiniz bana baylar? Bunun her sözcüğü iftira, bana alçaklık ettiniz siz." Heyecanlanan konukların birazdan "İzninizle, beyefendi, bu diye bağırışmaları duyuldu. İpolit cıtlak sesiyle söze karıştı. "Makaleye gelince, önceden de söylemiştim. Ne ben ne de öteki arkadaşlarımız bunu uygun bulmadık. Onu işte şu yazdı," diyerek yanında oturan boksörü gösterdi. "Densiz, yazım hataları dolu, tam onun gibi emeklilere özgü bir yazı. Bu bence böyle. Hem aptal hem dolandırıcı. Bunları yüzüne karşı da her gün söylüyorum. Bununla birlikte haklı olduğu taraflar da var. Bir sorunu basına aksettirmek, herkesin, dolayısıyla Burdovski'nin de hakkıdır. Yazılarındaki manasızlıklardan kendisinin sorumlu olması gerekir. Dostlarınızın burada bulunmalarına, demin arkadaşlarım adına itiraz etmiştim. Şunu açıklamak isterim ki böyle davranışımız yalnızca buna hakkımız olduğundan ileri geliyordu. Aslında tanık bulunmasını biz de istiyorduk ve bu konuda daha buraya girmeden önce karara varmıştık. Tanıklarımız kim olursa olsun, hatta sizin dostlarınız bile olsa, Burdovski'nin hakkını tanımazlık edemeyeceklerine göre, çünkü bu hakta matematik bir kesinlik vardır, bunların dostlarınız olması daha da iyi. Böylece gerçek bütün açıklığıyla ortaya çıkar." Lebedev'in yeğeni, "Evet, böyle kararlaştırmıştık," diye doğruladı. Prens şaşkınlıkla sordu. "Madem bunu istiyordunuz, o halde daha ilk sözlerden neden bu kadar gürültü patırdı çıkardınız?" Boksör, belki toplulukta kadınlar bulunduğu için fazlaca heyecanlanarak neşelenmişti. Ve o da bir şeyler söylemek isteğiyle, "Makaleye gelince prens," dedi. "Bedeni zayıflığı sebebiyle kusurlarına bakmamaya alıştığım arkadaşımın eleştirisine karşın makale yazarının gerçekten ben olduğumu itiraf ederim. Ancak bunu muhabere biçiminde yazmış çok yakın bir arkadaşımın dergisinde bastırmıştım. Yalnız şiir gerçekten benim değil, tanınmış bir mizahçının kaleminden çıkmadır. Bazı yerleri Burdovski'ye de okudum. Hemen yayınlanması için iznini aldım. İzinsiz de yayınlayabileceğimi kabul edebilirsiniz. Umut ederim ki prens, siz basın özgürlüğünün toplumsal, onurlu ve yararlı bir hak olduğunu inkar etmeyecek ileri görüşlü bir insansınız." "Bir şey inkar edecek değilim. Yalnız itiraf edin ki makaleniz sert demek istiyorsunuz. Ama bunun toplumun yararına olduğunu kabul ediniz. Hem de böyle bar bar bağıran bir olay nasıl örtbas edilir? Suçluların canı yanacaktır. Ama toplumun yararı her şeyin önünde gelir. Bazı ufak tefek yanlışları büyütmelere gelince, siz de doğrularsınız herhalde. En önemlisi öncülük etmek, belirli bir amaca yönelmektir. Başta yararlı bir örnek olmak gerekir. Ondan ötesi ayrıntı sayılır. Üslubu da yazının mizahi bir karakter taşıdığını düşünerek eleştirmelisiniz. Bu gibi yazıların hep böyle yazıldığını siz de kabul edersiniz. Tamamıyla yanlış bir yol, diye bağırdı prens. Sizi temin ederim ki bu makaleyi Bay Burdovski'yi tatmin etmeye razı olmayacağımı düşünerek beni korkutup öç almak amacıyla yayınlamışsınız. Benim Burdovski'yi tatmine karar vermediğimi nereden bilebilirdiniz? Size açıkça herkesin huzurunda bildiriyorum. Onu tatmin edeceğim. İşte akıllı soylu bir adamın akıllı soylu sözü, diye bağırdı boksör. Lizaveta Prokofievna elinde olmadan, aman tanrım, diye mırıldandı. Bu kadarına dayanılmaz, dedi general. İzin verirseniz konuyu anlatayım, diye yalvarıyordu prens. Bay Burdovski aşağı yukarı 5 hafta önce bana Z'de bulunduğum sırada sizin yardımcınız ve işinizin takipçisi Chabarov geldi. Gülerek boksöre döndü. Makalenizde onu çok övmüşsünüz Bay Keller ama ben onu hiç beğenmedim. Daha başlangıçta işin bu Chabarov'un başı altından çıktığını anladım. Hatta açıkça konuşacak olursak belki bizzat o saflığınızdan yararlanarak size bu aklı vermiştir Bay Burdovski. Burdovski heyecan içinde kekelemeye başladı. Hakkınız yok, ben basit değilim, bu... Lebedev'in yeğeni öğüt verir gibi söze karıştı. Böyle tahminler yürütmeye hakkınız yok. Bu ağır bir hakaret, diye haykırdı Hipolit. Aşağılayıcı, yanlış ve konuyla ilgisiz bir tahmin. Prens hemen, özür dilerim baylar, rica ederim bağışlayın. Ben birbirimize karşı açık davranmanın daha iyi olacağını düşündüğüm için, ama nasıl isterseniz. Chabarov'a, Petersburg'da bulunmadığım için işin takibini bir arkadaşıma veriyorum. Burdovski'yi de bundan haberdar edeceğim, demiştim. Size açıkça söyleyeyim, işin içinde Chabarov'un bulunması benim midemi bulandırmıştı. Prens Burdovski'de gene küskün bir telaşlanma, dostlarında da heyecanlı çıkışlar görünce, korku içinde, ''Sakın darılmayın baylar, Allah aşkınıza darılmayın.'' diye bağırdı. ''İşte hilecilik sezinlemenin sizinle ilişkisi olamaz.'' O zaman hiçbirinizi şahsen tanımıyor, adlarınızı bilmiyordum. Yalnız Chabarov'a göre yargıya varıyordum. Mirası aldığımdan beri beni ne biçimlerde aldattıklarını bir bilseniz. Lebedev'in yeğeni alayla, çok safsınız prens, dedi. Bununla birlikte prens ve milyoner belki kalbiniz gerçekten temiz ve iyidir, dedi Hipolit. Ama doğaldır ki siz de genel kuralların dışında kalamazsınız. Prens aceleyle, olabilir baylar, olabilir, dedi. Gerçi hangi genel kurallardan söz ettiğinizi anlamıyorum. Ama ben devam ediyorum. Yalnız durup dururken darılmayın. Yemin ederim sizi gücendirmek aklımın köşesinden geçmiyor. Gerçekten baylar, biraz işten konuşmaya gelmiyor, hemen kızıyorsunuz. Beni her şeyden önce Pavlişçev'in bir oğlu olması ve Chabarov'un anlattığına göre son derece kötü durumunda bulunması şaşırtmıştı. Pavlişçev veli nimetim, babamın arkadaşıydı. Ah Bay Keller, makalenizde babam hakkında neden böyle yalanlar uydurdunuz? Ne bölük paralarını zimmetine geçirme, ne bir aslına hakaret etmesi vardır. Buna ben yürekten inanıyorum. Böyle bir iftirayı yazmaya nasıl eliniz vardı? Hele Pavlişçev için yazdıklarınız dayanılacak gibi değil. Bu son derece soylu insan için gerçekmiş gibi cesaret ve kesinlikle şehvet düşkünü hoppa diyorsunuz. Oysa o dünyanın en temiz insanlarından biri. Üstelik tanınmış bir bilgindi. Bilim aleminin birçok sayılı üyesiyle yazışmaları vardı. Bilim uğruna pek çok para harcamıştı. Kalbi ve yaptığı iyilikler üzerine yazdıklarınız doğru. Benim o zaman aşağı yukarı budala olduğumu, kafamın pek çalışmadığını da doğru yazmışsınız. Ama Rusçayı konuşup anlıyordum. Yalnız şimdi hatırladıklarımın hepsini değerlendirebilirim. Hipolit gene cırlamaya başladı. İzninizle bunlar aşırı duygulanma olmuyor mu? Çocuk değiliz. Hemen konuya girelim diyordunuz. Saat 10'a geliyor, unutmayın. Hay hay, ilk güvensizlikten sonra yanılabileceğimi, Pavlişçev'in gerçekten bir oğlu olabileceğini düşündüm. Ama bu oğlun, dünyaya gelişindeki sırrı bu kadar kolayca, yani ulu orta demek istiyorum, açığa vurması, üstelik annesine rezil etmesi beni pek şaşırttı doğrusu. Çünkü Chabarov o zamanlar bile beni korkutmaya çalışıyordu. Ne saçmalık, diye bağırdı Lebedev'in yeğeni. Burdovski de, hakkınız yok. Hakkınız yok diye atıldı. Hipolit yine sesini yükseltti. Baba ahlaksızın biri ise oğul ne diye sorumlu olsun? Ananın da suçu yok. O halde ona büsbütün merhametle davranmalıydı, dedi prens cesaretsizce. Lebedev'in yeğeni alayla gülümsedi. Sizinki artık saflıktan da öte prens. Hipolit tabii olmayan bir sesle, Hem ne hakkınız var?" diye cırladı. Prens aceleyle Hipolit'in sözünü kesti. "Hakkım yok, doğru. Bu bakımdan haklısınız. Ama elimde değildi bu. Daha o zaman kendi kendime kişisel duygularım işi etkilememeli demiştim. Borç bildiğime göre bunu Burdovski'ye saygı beslesem de beslemesem de yapmalıydım. Ancak ne olursa olsun bir oğlun annesinin sırrını böyle ulu orta dökmesi bana garip göründüğü için bu konuya dokunmuştum baylar. Zaten Chabarov'un alçağın biri olduğu, yalan söyleyerek Bay Burdovski'yi dolandırıcılığa yönelttiği inancına da bu düşünceye dayanarak varmıştım." Prensin konuklarından bazıları sandalyelerinden kalkarak "Yo, bu kadarına dayanılmaz artık!" diye bağırmaya başladılar. "Bence zavallı Bay Burdovski saf, savunmasız, dolandırıcılığa çabuk kapılabilecek bir adamdı. Bu yüzden onu Pavlichev'in oğlu olduğu için ilkin Bay Chabarov'dan koruyarak sonra ona bağlılığımı, dostluğumu göstererek yardım etmeliyim. Sonunda 10 bin ruble, yani hesabımca Pavlichev'in bana harcadığı parayı vermeye karar verdim." "O da ne? Yalnızca 10 bin ruble mi?" diye bağırdı Hipolit. Lebedev'in yeğeni bağırdı. "Aman prens, hesabınız ya kuvvetli değil ya da saf göründüğünüz halde pek kuvvetli." "Ben 10 bine razı değilim," dedi Burdovski. Hipolit'in sandalyesinin üzerinden uzanan boksör hızla ve açık bir şekilde "Kabul et antip," diye fısıldıyordu. "Kabul et. Sonra çaresine bakarız." Hipolit durduğu yerde bağırıp duruyordu. "Bana baksanıza Bay Mishkin. Bizim ahmak olmadığımızı iyice kafanıza sokun. Bütün bu konuklarınızın alayla gülümseyen hanımefendilerin ve hele şu Yevgeni Pavlovich'i göstererek kendisini tanımak onuruna ermediğim ama hakkında sanırım pek çok şey işittiğim kibar beyefendinin düşündükleri kadar adi ahmaklar değiliz." Prens heyecanla konuklarına döndü. "İzninizle baylar, durun azıcık. Siz beni gene anlamadınız. İlkin Bay Keller, siz makalenizde servetim hakkında gerçek dışı bilgiler vermişsiniz. Yazdığınız gibi milyonlar almış değilim. Tahmin ettiğiniz paranın 8'de, belki de 10'da birini aldım. Ayrıca İsviçre'de benim için 10 binlerce ruble de harcanmamıştır. Schneider yılda 600 ruble alıyordu. O da ilk 3 yıl için. Pavlichev güzel bakıcılar almak için Paris'e gitmemiştir. Bu da iftira. Bence Pavlichev benim için toplu olarak 10 bin rubleden çok az para harcamıştır. Ama ben 10 bin ayırdım. Kabul edersiniz ki Bay Burdovski'yi çok fazla da sevmiş olsam, borcumu öderken ona borçtan fazla bir miktarı öneremezdim. Nezaket icabı böyle yapmam gerekirdi. Öyle ya, sadaka göndermiyor, borç ödüyordum. Bilmem bunu nasıl anlamıyorsunuz baylar. İşte bütün bunları dostluğumla ve aldatıldığı %100 olan zavallı Bay Burdovski'nin geleceğiyle kendim ilgilenerek gidermek istedim. Zavallı ve aldatılmış diyorum çünkü işe hile karışmamış olsa Burdovski Bay Keller'ın makalesindeki annesiyle ilgili adilikleri kabul etmezdi. Rica ederim baylar, neden bu kadar kızıyorsunuz? Böyle devam ederse hiç anlaşamayacağız. Yine de benim dediklerim çıktı. Gözlerimle görünce tahminimin ne kadar doğru olduğunu iyice anladım. Prens coşkunlukla çevresini yatıştırmak yerine büsbütün heyecanlandırdığını fark edemiyordu. Konuklar öfkeyle üstüne yürüyerek "Nasıl? Neye kanaat getirdiniz?" diye sordular. "İlkin Bay Burdovski'yi en iyi şekilde inceledim. Nasıl bir insan olduğunu şimdi kendim görüyorum. Bu masum ama herkes tarafından aldatılmış bir adamdır. Kendini savunamayan bir adam. Bu yüzden ona karşı merhametli davranmam gerekir. Ayrıca bu işi havale ettiğim Gavril Ardalyonovich'le ancak bir saat önce görüşebildim. Çünkü daha önce yoldaydım. Petersburg'a geldikten sonra da 3 gün hasta yattım. Gelir gelmez Chabarov'un niyetlerini bir takım kanıtlara dayanarak açığa çıkardığını, onun tıpkı benim düşündüğüm gibi bir adam olduğunu anlattı. Birçok kimsenin beni budala sandığını oldukça iyi bilirim baylar. Chabarov adım 50 açığa çıktığı için özellikle Pavlichev'e karşı sevgimi katarak beni kolaylıkla aldatacağını sanmıştı. En önemlisi, rica ederim efendim sonuna kadar dinlesenize. En önemlisi, Bay Burdovski'nin Pavlichev'in oğlu olduğunun aslı yokmuş. Gavril Ardalyonovich bunu bana şimdi söyledi ve buna ilişkin kesin kanıtları olduğunu ekledi. Buna ne dersiniz? Bütün bu yaptıklarınızdan sonra insanın buna inanacağı gelmiyor. Ama elinde su götürmez kanıtlar var. Sizi temin ederim, ben hala inanmıyorum. İnanamıyorum, tereddüt içindeyim. Çünkü Gavril Ardalyonovich işin ayrıntılarını anlatacak vakit bulamadı. Chabarov'un alçağın biri olduğuna hiç kuşkum kalmamıştır. O biçare Bay Burdovski'yi ve yardıma muhtaç olan, bunu ben de anlıyorum, dostunun elinden tutmaya koşan sizi. Evet baylar, hepinizi aldattı. Bir dolandırıcılık olayına bulaştırdı. Çünkü doğrusunu isterseniz bu hilebazlık dolandırıcılıktır. Ne dolandırıcılığı? Pavlichev'in oğlu değil mi? Nasıl olur diye her taraftan bağırışmalar duyuldu. Burdovski'nin yardakçıları telaşlanmıştı. Elbette dolandırıcılık. Eğer Bay Burdovski şimdi gerçekten Pavlişçev'in oğlu çıkmazsa, isteği tabii gerçeği bilseydi, doğrudan doğruya dolandırıcılık olurdu. Ama aslında o da aldatılmış durumda. Bunun için ben onun temize çıkarılmasını istiyorum. Saflığı yüzünden merhamete layık yardıma ihtiyacı olduğu inancındayım. Aksi halde bu dolandırıcılığa onun da katıldığını kabul etmek lazım. Oysa ki ben onun bütün bu dolaplardan habersiz olduğuna eminim. İsviçre'ye gitmeden önce ben de aynı durumdaydım. Böyle dağınık düzen konuşur, istediğimi ifade edemezdim. Kendim de aşağı yukarı onun gibi olduğum için durumunu oldukça iyi anlayarak ona acıyorum. Bunları söylemeye hakkım var benim. Artık ortada Pavlişçev'in oğlu filan kalmadığı, bütün bu işin bir yalan düzenden ibaret olduğu anlaşıldığı halde ben yine kararımı değiştirmiyorum. Pavlişçev'in anısına 11 ruble vermeye hazır olduğumu söylüyorum. Nasıl olsa Bay Burdovski ortaya çıkmadan önce de 11 ruble vererek Pavlişçev adına bir okul açmak istiyordum. Ama bu durumda ha okula ha Bay Burdovski'ye vermişim. Bay Burdovski Pavlişçev'in oğlu değilse bile onun ne derece acımasızca aldatıldığını düşünerek öyle saymak lazım. Rica ederim baylar, bir de Gavrilo Ardalyonovic'i dinleyin de bitirelim bu işi. Darılıp telaşlanmadan oturun. Gavrilo Ardalyonovic konuyu açıklar şimdi. İşin ayrıntılarını öğrenmeyi ben de istiyorum. Bay Burdovski, Gavrilo Ardalyonovic, Pskov'a annenizin yanına gitti. Anneniz makalede uydurdukları gibi ölmüş değildir. Oturun efendim, oturunuz. Prens oturdu. Yerlerinden fırlayan Burdovski yardakçılarını da oturtabildi. Son 10 ya da 20 dakikada prens heyecanlanarak yüksek sesle, sabırsızlıkla ve hızla konuşuyordu. Heyecana kapılarak herkesten fazla konuşmak, bağırmak istiyordu. O aralık ağzından kaçırdığı bazı sözler tahminler için sonradan acı bir pişmanlık duyacağı %100'dü. Prensi bu kadar kızdırmasalar, bu kadar üstüne varmasalar o da böyle telaşla ve dosdoğru tahminlerden kaçınacaktı. Ancak yerine oturur oturmaz içine acı bir pişmanlık doldu. İsviçre'de tedavi edildiği hastalığın Burdovski'de de olması olasılığını açık açık söylemesi Burdovski'nin kalbini kırmıştı. Ayrıca okul yerine 11 rubleyi ona sadaka gibi önermesi de hele başkalarının yanında kaba ve nezaketsiz olmuştu. Prens keşke bekleyip yarın baş başa kalınca teklif etseydim diye düşündü. Ama artık iş işten geçti. Evet, ben budalayım. Tam anlamıyla budalayım diye utanç ve derin bir kederle düşündü. O aralık şimdiye kadar bir kenarda oturan ve hiç sesini çıkarmayan Gavrilo Ardalyonovic, prensin ricası üzerine öne çıktı. Yanında durarak prensin ona havale ettiği işi sakin sakin açıklamaya başladı. Konuşanlar birden sustu. Herkes, en çok da Burdovski, takımı merakla dinlemeye başladı. 9. Gavrilo Ardalyonovic onu kulak kesilerek dinleyen, şaşkınlıktan gözlerini dört açmış, görünür şekilde telaşta olan Burdovski'ye bakarak söze başladı. Dünyaya gelişiniz, saygıdeğer annenizin babanız 12. derecede memur Burdovski ile yasal evlenmelerinden tam 12 yıl sonradır. Bunu inkar etmeyeceğiniz, aslında inkar etmek istemeyeceğiniz kuşkusuzdur. Doğum tarihini kanıtlamak oldukça kolaydır. Bu olay, Bay Keller'ın yazısında sizi ve annenizi kıracak şekilde değiştirilmiştir. Böyle bir yanlışlık hakkınızın açık olduğunu kanıtlamak ve çıkarlarınızı korumak isteyen Bay Keller'ın hayal gücünün muzipliğiyle açıklanmıştır. Bay Keller yayınlamadan önce makalesini sonuna kadar değilse de kısmen okuduğunu söylemişti size. Kuşkusuz bu kısmı okumamış olacak. Boksör Gavrilo Ardalyonovic sözünü kesti. Gerçekten okumadım ama olayı bana bu işi iyi bilen birisi anlatmıştı ve ben... Bağışlayınız Bay Keller diye kesti Gavrilo Ardalyonovic. İzninizle sözüme devam edeyim. Makalenize de sıra gelecek. O vakit açıklarsınız. Şimdilik sırayı bozmayalım daha iyi. Ölen Nikolay Andreyevich Pavlishchev'in 24 yıl önce yabancı bir memlekette bulunduğu sırada yazdığı mektup bir rastlantıyla elime geçti. Mektup bir çiftlik ve toprak sahibi Dul Vera Alekseyevna Zubkova'ya yazılmıştı. Bu hanım, kız kardeşim Varvara Ardalyonovna'nın arkadaşı olduğu için mektubu onun yardımıyla elde ettim. Vera Alekseyevna ile ilişki kurup onun önerisiyle Pavlishchev'in uzak bir akrabası ve vaktiyle arkadaşı olan emekli albay Timofey Fedorovich Vyazovkin'e başvurdum. Ondan da Nikolay Ivanovich'in yine yabancı bir memleketten yazılmış iki mektubunu elde edebildim. İşte bu üç mektupla Bay Burdovski içinde yazılı tarih ve olaylardan Nikolay Ivanoviç'in dünyaya gelişinizden tam 1,5 yıl önce yabancı memlekete gittiği ve orada aralıksız 3 yıl kaldığı matematiksel bir kesinlikle ortaya çıkmıştır. Anneniz sizin de bildiğiniz gibi Rusya dışına hiç çıkmamıştır. Vakit geç olduğu için bu mektupları şu anda okuyacak değilim. Ama isterseniz hemen yarın sabah evimde kararlaştıracağımız bir saatte buluşalım Bay Burdovski. İstediğiniz kadar tanık ve yazıların karşılaştırılması için uzman getirebilirsiniz. Bence o zaman anlattığım olayın gerçekliğine hiç kuşkunuz kalmadan siz de inanacaksınız. Böylece bu konuda sonuçlanmış olacak. Yeniden toplu hareket ve heyecan başladı. Burdovski birdenbire sandalyeden kalktı. O halde beni aldattılar. Ama Chaborov değil, ondan önce aldattılar. Ne uzman ne de randevu isterim. İnandım, vazgeçiyorum. 10.000'i kabul etmiyorum. Hoşça kalın. Kasketini aldı, çıkmak üzere sandalyesini çekti. Gavrila Ardalyonoviç yavaş, tatlı bir sesle, "Bay Burdovski," dedi. "Mümkünse 5 dakika kadar daha kalın lütfen. Bu işte son derece önemli, özellikle sizin için ilgiddeğer birkaç nokta daha var. Bence bu konuda bilgi sahibi olmalısınız. İş iyice aydınlanınca siz de memnun olacaksınız." Burdovski ses çıkarmadan başını hafifçe eğerek derin bir dalgınlık içindeymiş gibi oturdu. Onun peşinden gitmeye hazırlanarak yerinden kalkan Lebedev'in yeğeni de oturdu. O, görünüşte şaşkınlığa uğramamış, cesaretini de kaybetmemişti. Ama bu işe pek akıl erdiremediği de belliydi. İpolit somurtmuştu. Üzgün, şaşkın görünüyordu. Tam o sırada öyle bir öksürük nöbetine tutuldu ki mendili kana bulandı. Boksör korku içinde telaşlandı. Üzüntüyle, "Ah Antip, dememiş miydim sana o zaman, hani 2 gün önce belki gerçekten Pavlişçev'in oğlu değilsin diye?" Yavaştan gülüşmeler duyuldu. 2-3 kişi öbürlerinden daha çok gülüyordu. Gavril Ardalyonoviç yeniden söze başladı. "Bay Keller, şu anda anlattığınız olayın büyük değeri var. Gene de en kesin kanıtlara dayanarak Bay Burdovski'nin doğum tarihini iyice bildiği halde onun Pavlişçev'in yabancı memleketlerde bulunuşundan hiç haberi olmadığını kesinlikle iddia edebilirim. Hayatının büyük kısmını yabancı memleketlerde geçiren Bay Pavlişçev ancak kısa süreler için Rusya'ya dönerdi. Pavlişçev'in yabancı memleketlere gidip gelmesi o kadar alışılmış ve önemsiz bir olaydı ki aradan 20 yıldan fazla zaman geçince bu gidişleri onu yakından tanıyanlar bile unuttu. O tarihte henüz dünyaya bile gelmemiş olan Burdovski'nin bunu hatırlaması mümkün değildi. Haliyle şimdi bir soruşturma yapmak büsbütün olanaksız değildir. Ama itiraf ederim ki ben bu bilgileri tamamen rastlantıyla elde ettim. Bunları öğrenmeyebilirdim de. Onun için soruşturma yapmak isteseler bile Bay Burdovski'nin hatta Chaborov'un bu bilgileri elde etmeleri hemen hemen olanaksızdı. Bunlar akıllarına da gelmeyecekti belki. İpolit birdenbire sinirli bir tavırla sözünü kesti. İzninizle Bay Volgin, ne lüzum var bütün bu bağışlayınız saçmalara? Konu anlaşıldı. Asıl olaya inanmaya razı oluyoruz. O halde bu üzücü, aşağılayıcı sözleri uzatmaya ne gerek var? Belki siz araştırmadaki ustalığınızla övünerek bize ve prense iyi bir sorgu yargıcı ya da dedektif olduğunuzu göstermek istiyorsunuz. Yoksa Burdovski'nin bu işe bilmeden girişmesi nedeniyle onu bağışlatıp temize çıkartmak peşinde misiniz? Ama bu küstahlıktır beyefendi. Burdovski'nin ne temize çıkarılmaya ne de bağışlanmaya ihtiyacı var. Bunu böylece bilin. O zaten kırgın, üzgün ve utangaç bir durumda. Buna anlayış göstermeniz gerekir. Bunu anlamalı, takdir etmelisiniz. Gavril Ardalyonoviç, İporit'in sözlerini güçlükle kesebildi. Yeter Bay Terentyev, yeter. Üzmeyin kendinizi, sinirlenmeyin. Sizinle birlikteyim.